Ayrım 20, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 183. Ondan sonraki 3 hafta Pippi Cross'a işin temelini öğretti. Oğluna Theo'yu gözetleyen Tim'in raporunu beklediklerini söyledi. Theo nerelere gidiyor, neler yapıyordu, alışkanlıkları nelerdi? Tim onun son fotoğraflarını da getirecekti. Ayrıca New York'taki bölgeden 6 kişi Theo'nun hala oturduğu Los Angeles'a yerleşiyordu. Bütün operasyon verilen bilgiye göre planlanacaktı. Sonra Pippi oğluna felsefe konusunda bir nutuk çekti. ''Bu bir iş'' dedi. ''Başarısızlığa uğramamak için her türlü önlemi alman gerekir. Herkes birini öldürebilir. Önemli olan yakalanmamaktır. İşte günah budur. Hiçbir zaman bu işe karışan kişileri düşünmemelisin. General Motors'un başı 50 bin kişiyi işten attığı zaman bunu iş için yapar. Onların yaşamlarını mahvetmek zorunda kalır. Ama bu işi yapması gereklidir.'' Sigara binlerce insanın ölümüne neden oluyor ama sen ne yapabilirsin? İnsanlar sigara içmek istiyorlar ve sen milyarlarca dolar getiren bir işi yasaklayamazsın. Aynı şey silahlar için de söylenebilir. Herkesin silahı var. O onu, bu bunu öldürüyor. Ama bu milyar dolarlık bir iş. Bunu ortadan kaldıramazsın. Ne yapabilirsin ki? İnsanların hayatlarını kazanmaları gerekiyor. En başta bu geliyor, her zaman. Buna inanmıyorsan gidip bir lağım çukurunda yaşa. Pippi oğluna Clary Cuzzo ailesinin çok titiz ve sert olduğunu söyledi. Onların iznini alman gerekiyor. İnsanları ayakkabına tükürdükleri için öldüremezsin. Ailenin seni desteklemesi gerekir. Çünkü ancak Clary Cuzzo'lar hapsi boylamana engel olur. Cross babasını dinledi, sonra da bir tek soru sordu. Giorgio olaya kaza süsü verilmesini mi istiyor? Bunu nasıl yapacağız? Pippi güldü. Kimsenin sana operasyonu nasıl yürütmen gerektiğini söylemesine izin verme. Canları cehenneme. Onlar bana azami beklentilerini açıklarlar. Ben de ondan sonra benim için en iyi olanını yaparım. Ve en iyisi sadeliktir. Her şey çok çok basit olmalıdır. Karmaşık bir şey istediğinde pek fazla ayrıntı olması gerekir. Gözetleme timinin raporu gelince Pippi oğluna verilen bilgiyi iyice inceltti. Theo'nun fotoğrafları gönderilmişti. Arabasının plakasını gösteren resimlerdi. Theo'nun sevgilisini görmek için Brentwood'dan Oxnard'a giderken izlediği yolun haritası da vardı. Cross babasına "O hala sevgili bulabiliyor öyle mi?" diye sordu. Pippi sen kadınları tanımıyorsun dedi. Senden hoşlandıkları takdirde mutfaktaki evyenin içine işemene bile aldırmazlar. Senden hoşlanmazlarsa onları İngiltere'ye kraliçe de yapsan yüzüne tükürürler. Pippi operasyon timini oluşturmak için Los Angeles'a uçtu. 2 gün sonra geri dönerek oğluna yarın gece dedi. Baba oğul ertesi sabah çölün sıcağından kurtulmak için şafaktan önce arabayla yola çıktılar. Çölden geçerlerken Pippi Cross'a gevşemesini söyledi. Genç adamı o muhteşem şafak hipnotize etmiş gibiydi. Güneş çölün kumlarını eriterek uzaklardaki Sierra Nevada'nın eteklerini yalayan altından derin bir nehre dönüştürüyordu. Cross endişeliydi. İşin hemen yapılmasını istiyordu. Baba oğul Clary Cuzzo ailesinin Pacific Palisades'teki bir evine gittiler. Orada Bronx bölgesinden 6 kişi onları bekliyordu. Bahçe yolunda başka renge boyanmış ve sahte plaka takılmış çalıntı bir araba duruyordu. Ayrıca evde kullanılacak silahlar da vardı. Onların kimlere ait olduklarını öğrenilmesi imkansızdı. Evin pek lüks olması Cross'u şaşırttı. Pencerelerden karayolunun ötesindeki okyanus gözüküyordu. Manzara şahaneydi. Burada bir yüzme havuzu ve güneşlenmek için pek geniş bir balkon vardı. Cross evde 6 yatak odası olduğunu da öğrendi. Bronxluların Pippi'yi iyi tanıdıkları anlaşılıyordu. Ama adam onları oğluyla tanıştırmadı. Cross'un kim olduğunu da onlara söylemedi. Operasyon gece yarısı başlayacaktı. Yani daha 11 saat beklemeleri gerekiyordu. Bronxlular dev televizyon setini aldırmayıp balkonda kağıt oynamaya başladılar. Hepsi de mayoluydu. Pippi Cross'a kahretsin diyerek gülümsedi. Yüzme havuzunu unutmuştum. Cross önemli değil dedi. Külotlarımızla yüzebiliriz. Ev dışarıdan gözükmüyor. Dev ağaçlar ve bahçeyi çevreleyen çit burayı gözlerden gizliyordu. Pippi çıplakla yüzebiliriz diye cevap verdi. Bizi helikopterler dışında kimse göremez. Ama onlar da Malibu'daki evlerinin bahçesinde güneşlenen kadınlara bakarlar. Baba oğul birkaç saat yüzdüler ve güneşlendiler. 6 kişilik timin bir üyesinin hazırladığı yemeği yediler. Adam balkondaki ızgarada biftek kızarttı. Marul ve hindi bağdan salata yaptı. Diğerleri yemekte kırmızı şarap içtiler ama Cross sodayı tercih etti. Adamların az bir şey yiyip içtiklerinin farkındaydı. Yemekten sonra Pippi Cross'u çalıntı arabaya bindirerek onu etrafı kolaçan etmeye götürdü. Baba oğul Pasifik kıyı karayolundaki batı tarzı bir lokantaya gittiler. Theo orada olacaktı. Gözetleme timinin raporlarından anlaşıldığına göre genç adam Oxnard'a giderken gece yarısı Pasifik kıyı karayolu lokantasında jambonlu yumurta yiyor ve kahve içiyordu. Sonra bire doğru yoluna devam ediyordu. O gece gözetleme timinden iki kişi onu izleyecek ve genç adam yola çıktığı zaman baba oğula telefonla haber vereceklerdi. Tekrar eve döndükleri zaman Pippi adamlara operasyon konusunda tekrar bilgi verdi. 6 adam 3 arabaya bineceklerdi. Bir araba önden gidecek, diğeri arkadan gelecekti. 3. otomobil lokantanın park yerinde bekleyecek ve herhangi bir acil duruma karşı hazırlıklı olacaktı. Pippi ile Cross balkonda oturarak telefonu beklediler. Bahçe yolunda 5 araba vardı, hepsi de siyahtı. Ay ışığında böcekler gibi parlıyordu. Bronx'tan gelen 6 adam kağıt oyunlarına devam ettiler. Gümüş, bozuk paralarla oynuyorlardı. Beşlikler, onluklar ve 25'likler. Sonunda 11:30'da telefon çaldı. Theo Brentwood'dan lokantaya doğru yola çıkmıştı. 6 adam 3 arabaya binip önceden seçilmiş olan yerlerine gittiler. Pippi ile Cross çalıntı otomobilde 15 dakika beklediler. Ondan sonra yola çıktılar. Cross'un ceketinin cebinde küçük bir 22'lik tabanca vardı. Silahı susturucu takılmamıştı. Hafif bir sesle patlıyordu. Pippi'de oldukça gürültülü bir Glock vardı. Cinayet suçuyla tutuklandığından beri susturucu kullanmıyordu. Pippi direksiyondaydı. Operasyon en ince ayrıntısına kadar planlanmıştı. Operasyon timinden hiç kimse lokantaya girmeyecekti. Çünkü dedektifler olaydan sonra lokantanın garsonlarını sorguya çekecek ve onlara müşterileri soracaklardı. Gözetleme timi Theo'nun giysilerini, kullandığı arabayı ve plakaları bildirmişti. Neyse ki Theo'nun arabası alev kırmızısı ucuz bir Ford'tu. Mercedes ve Porsche'lerin çok sık görüldüğü bu yerde kolaylıkla fark edilecekti. Pippi ile Cross lokantanın araba parkına vardıklarında Theo'nun otomobilinin orada olduğunu gördüler. Pippi arabayı onun yanına park etti. Kontağı kapatıp farları söndürdü. Baba oğul karanlıkta beklemeye başladılar. Pasifik kıyı karayolunun ötesinde okyanus ışıldıyor, ayın ışıkları denizde altın çizgiler çiziyordu. Timlerden biri park yerinin en uzak köşesini seçmişti. Baba oğul diğer iki arabanın karayolundaki yerlerinde beklediğini biliyorlardı. Onlar Pippi ile Cross'u koruma altında eve kadar götürecekler, birileri peşlerine takılacak olursa onları engelleyeceklerdi. Cross saatine baktı, saat yarım olmuştu. 15 dakika daha beklemek zorunda kaldılar. Sonra Pippi birdenbire oğlunun omzuna vurdu. Erken davrandaydı. Cross lokantadan çıkan genç adamı gördü. Kapıdaki ışıklar onu aydınlatıyordu. Cross'un dikkatini Theo'nun bir çocuğa benzemesi çekti. Kısa boylu ve inceydi. Soluk, zayıf yüzünü, sık kıvırcık saçları çevreliyordu. Theo bir katil olamayacak kadar zayıf ve naifti. Sonra baba oğul şaşırdılar. Theo arabasına bineceği yerde akan trafiğin arasından yolun karşı tarafına geçti. Sonra ağır ağır yürüyerek denizin kıyısına kadar gitti. Sanki dalgalara meydan okuyordu. Genç adam orada durup okyanusa baktı. Sarı ay uzaklardaki ufukta batıyordu. Sonra Theo döndü ve karayolunu aşarak park yerine girdi. Dalgaların ayaklarını ıslatmasına izin vermişti. Son moda çizmeleri yürürken şıpırtıya benzer bir ses çıkarıyordu. Cross yavaşça arabadan indi. Theo neredeyse ona çarpıyordu. Cross Theo'nun önünden geçmesini bekledi. Ona nazik nazik gülümsüyordu. Theo arabaya binince Cross tabancasını çekti. Marcy'nin katili anahtarı kontağa sokacağı sırada başını kaldırdı. Bir gölgeyi fark etmişti. Yanındaki pencere açıktı. Cross'un ateş ettiği an iki genç birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Theo donmuş gibiyken kurşun yüzüne geldi. Suratı o anda kanlı bir maskeye dönüştü. Gözleri irileşmişti. Cross kapıyı hızla açarak kurbanının kafasının tepesine iki el daha ateş etti. Kanlar yüzüne sıçradı. Cross sonra Theo'nun arabasının zeminine uyuşturucu dolu bir keseyi attı. Kapıyı hızla çarparak kapattı. O tam ateş ettiği sırada Pippi de motoru çalıştırmıştı. Sonra kapıyı açtı, oğlu içeri atladı. Plana uyarak tabancayı yere atmamıştı. Çünkü bu cinayetin planlanmış olduğunu düşünmelerine yol açabilirdi. Ama şimdi cinayetin uyuşturucu alım satımı sırasındaki anlaşmazlık yüzünden işlendiğini sanacaklardı. Pippi araba parkından çıktı. Koruma arabası onları izledi. Sonra diğer iki araba öne geçtiler. 5 dakika sonra ailenin evindelerdi. Ondan 10 dakika sonra ise Pippi ile Cross arabalarına binmiş Vegas'a gidiyorlardı. Operasyon timi arabayla tabancayı başlarından atacaktı. Baba oğul lokantanın önünden geçerlerken polislerin henüz gelmemiş olduğunu gördüler. Theo'nun cesedinin daha bulunmamış olduğu anlaşılıyordu. Pippi arabanın radyosunu açarak haberleri dinledi. Ama olaydan hiç söz edilmedi bile. Harika dedi, kusursuz. İyi plan yaparsan olay kusursuzca gelişir. Pippi ile Cross güneş doğarken Vegas'a eriştiler. Çöl somurtkan kızıl bir denize dönüşmüştü. Cross çölden geçişlerini hiçbir zaman unutmadı. Karanlıklarda hiç batmayacakmış gibi gözüken ayın ışıklarını da sonra güneş doğmuştu. Kısa bir süre sonra da Vegas'taki Strip'in neon ışıklarını gördüler. Bu ışıklar güvende olduklarını haber veren bir fener gibiydi. Kabustan uyanıyorlardı. Vegas asla karanlık olmazdı. Hemen hemen aynı anda Theo'nun cesedini buldular. Yüzü solgun sabah ışığında bir hayaletinkine benziyordu. Medya daha çok Theo'nun yanında $500,000 uyuşturucu olmasının üzerinde durdu. Uyuşturucu alım satımı sırasında bir anlaşmazlık çıktığı belliydi. Kimse validen şüphelenmedi. Cross bu olayla ilgili bazı şeylere dikkat etti. Theo'nun arabasına bıraktığı uyuşturucunun sadece $10,000 değerinde olduğunu biliyordu. Ama ilgililer buna $500,000 değer biçmişlerdi. Valiyi Theo'nun ailesine başsağlığı dilediği için övdüler. Bir hafta sonra ise medya artık bu olaydan hiç söz etmiyordu. Pippi ile Cross'u Giorgio ile görüşmeleri için doğuya çağırdılar. Giorgio zekice planlanıp ustalıkla uygulanan operasyon için baba oğlu kutladı. Olaya kaza süsü verilmesi gerektiği noktası üzerinde durmadı. Cross bu ziyaret sırasında Clary Cuzzio'ların ona aile çekicine layık saygıyı gösterdiklerini fark etti. Bunun en önemli kanıtı ona Las Vegas'ta oynanan yasal ya da gizli kumardan alınan paradan %1 verilmesiydi. Artık o Clary Cuzzio ailesinin resmi bir üyesiydi. Özel durumlarda onu göreve çağıracaklardı ve Cross'a operasyonun tehlikesiyle orantılı olarak ödül verilecekti. Gromwelt de ödüllendirildi. Walter Raven senatör oldu ve bir hafta sonunu Zanadu'da geçirmek istedi. Gromwelt ona bir villa ayarladı ve kazandığı zafer için onu kutlamaya gitti. Senatör Waxon eskisi gibi formundaydı artık. Kumar oynuyor ve kazanıyor. Zanadu'daki şovlara çıkan kızlarla baş başa yemek yiyordu. Kendini tümüyle toplamış gibiydi. Daha önce geçirdiği krize bir tek kez değindi. Gromwelt'e "Alfred, sana boş çek veriyorum," dedi. Gromwelt "hiç kimse cüzdanında boş bir çek taşıyamaz," diyerek gülümsedi. "Ama yine de teşekkür ederim." Senatörün bütün borçlarını çekler vererek ödemesini istemiyordu. Hiçbir zaman sona ermeyecek uzun ve sürekli bir dostluk peşindeydi o. Cross ondan sonraki 5 yıllık sürede kumar ve kumarhanesi olan bir otelin yönetimi konusunda uzmanlaştı. Bromwell'in yardımcılığını yapıyordu. Ama asıl işi babası Pippi'deydi. Babasının ona bırakacağı tahsil bürosunu yönetmekle kalmıyor, Clary Kuzio ailesinin 2 numaralı çekici olarak operasyonlara da katılıyordu. Cross 25 yaşına geldiği sırada Clary Kuzio ailesi onu küçük çekiç diye tanımlamaktaydı. Genç adam işi konusunda o kadar soğukkanlı olmasına şaşıyordu. Hiç tanımadığı hedefleri ona göre savunmasız bir derinin sardığı et yığınlarıydı. Alttaki iskeletlerini çocukken babasıyla avladığı vahşi hayvanlara benzetiyordu. Tabii Cross risklerden korkuyordu ama kafasıyla, fiziksel açıdan kendinden emindi. Ancak bazen sabahları belli belirsiz bir dehşetle uyanıyordu. Sanki korkunç bir kabus görmüş gibi. Bazen de içi sıkılıyordu. Öyle anlarda kız kardeşiyle annesini düşünüyor, çocukluğundan bazı sahneleri ve ailenin parçalanmasından sonraki ziyaretleri anımsıyordu. Annesinin yanağını hatırlıyordu. Eti çok sıcak, saten gibi teni incecikti. Cross onun cildinin altından akan kanın sesini duyabileceğini düşünürdü. Ama rüyalarında bu cilt buruşup parçalanıyor, müstehcen yarıklardan akan kan kızıl çağlayanlara benziyordu. Bu başka anıların da canlanmasına neden oluyordu. Annesi kısa bir an ona nazikçe sarılır ve soğuk dudaklarıyla öperdi. Claudia'ya yaptığı gibi onun elini tutmazdı hiç. Cross annesinin evinden çıkarken soluğu kesilir, göğsü berelenmiş gibi yanardı. Annesini kaybetmesinin acısını şimdi değil de geçmişi anarken hissediyordu. Kız kardeşi Claudia'yı düşünürken kendini kayba uğramış gibi hissetmiyordu. Ortak geçmişleri hala vardı. Kardeşi yaşamının bir parçasıydı ama yeteri kadar değil. Cross onunla nasıl kavga ettiklerini anımsıyordu. Yumruklarını ceplerine sokar birbirlerine öyle vururlardı. Zararsız bir düelloydu bu. Cross her şey gerektiği gibi diye düşünüyordu. Bazen annesiyle kız kardeşini özlüyorsa da babası ve Clary Kuzio ailesiyle mutluydu. Böylece Cross 25 yaşına bastığı sırada ondan ailenin çekici olarak son bir operasyona katılması istendi. Hedef yaşamı boyunca tanıdığı biriydi. FBI'ın geniş bir araştırması baron unvanını taşıyan pek çok kişiyi mahvetti. Bunlardan bazıları ülkedeki gerçek Bruglione'lerdi. Aralarında Virginio Balazzo da vardı. Doğu kıyısındaki en geniş ailenin yöneticisiydi şimdi. Virginio Balazzo 20 yıldan daha uzun bir süreden beri Clary Kuzio ailesinin baronuydu. Clary Kuzio'ların gagalarının ıslatılması konusunda görevlerini yerine getirmişti. Aile de buna karşılık onu zengin etmişti. Balazzo gözden düştüğü sırada 50 milyon doların üstünde bir serveti vardı. O ve ailesi gerçekten lüks içinde yaşıyorlardı ama yine de beklenmedik bir şey oldu. Virginio Balazzo minnet borcuna rağmen onu o kadar yükselten insanlara ihanet etti. Omerta yasasını çiğnedi. Resmi makamlara bilgi verilmesini yasaklayan o kuralı. Onu birçok şeyle suçluyorlardı. Bunların arasında cinayet de vardı. Ama ihanetine hapsedilme korkusu neden olmadı. New York'ta idam cezası yoktu. Ve mahkum olduğu takdirde hapis cezası ne kadar uzun olursa olsun Clary Kuzio'lar onu 10 yıl içinde çıkarırlardı. Hatta o 10 yılı rahatça geçirmesini de sağlarlardı. Virginio Balazzo ne yapılacağını biliyordu. Davası sırasında tanıklar onun lehinde yalan söyleyecek, jüri üyelerine rüşvet verilmeye çalışılacaktı. Hatta Virginio birkaç yıl hapiste yattıktan sonra davanın yeniden açılması sağlanacaktı. Yeni kanıtlar gösterilecek, böylece suçsuz olduğu iddia edilecekti. Bir olayda Clary Kuzio'lar müşterilerinden biri 5 yıl hapis yattıktan sonra aynı yola başvurmuşlardı. Adam hapisten çıkmış ve devlet de ona haksız yere hapsedildiği için 1 milyon dolardan fazla tazminat ödemişti. Hayır, Balazzo hapisten korkmuyordu. İhanetinin nedeni federal hükümetin kongrenin suça engel olmak için çıkardığı Rico yasalarına göre bütün malına mülküne el koyacağı tehdidiydi. Balazzo, New Jersey'deki saray yavrusu evlerini, Florida'daki lüks katı, Kentucky'deki harayı kaybetmeye dayanamayacaktı. Harada yetiştirilen atlar Kentucky derbisine giriyorlardı. Ama o rezil Rico yasaları suç işleme amacıyla komplo kurmak yüzünden tutuklananların mal ve mülklerine el konmasına izin veriyordu. Hisse senetlerini, antika arabalarını alabilirlerdi. Don Clarecuzio da Rico yasaları yüzünden çok kızmıştı. Ama sadece zenginler çok pişman olacaklar demişti. İleride bir gün bu Rico yasalarına uyarak Wall Street'tekilerin hepsini tutuklayacaklar. Clarecuzio'lar son birkaç yıl eski dostları Balazzo'ya güvenmekten vazgeçmişlerdi. Bunun nedeni ileri görüşlülüktü. Virginia aileye göre fazla gösterişe düşkündü. New York Times'ta onun antika araba koleksiyonu ile ilgili bir yazı yayınlanmıştı. Resimde Virginia Balazzo 1935 model bir Rolls-Royce'un direksiyonundaydı. Başına da bir kasket çapkınca geçirmişti. Virginia Balazzo Kentucky derbi yarışları sırasında televizyonda konuştu. Elinde kırbaç, kralların sporunun güzelliklerinden söz etti. Televizyonda onu zengin bir halı ithalatçısı olarak tanıttılar. Bütün bunlar Clarecuzio ailesi için çok fazlaydı. Balazzo'ya ihtiyatla bakmaya başladılar. Virginia Balazzo Birleşik Devletler savcısıyla görüşmeye başladığı zaman bu durumu avukatı Clarecuzio ailesine haber verdi. Yarı emekli olan Don yönetimi hemen oğlu Giorgio'dan aldı. Bu iş için bir Sicilyalı'nın eli gerekliydi. Bir aile toplantısı yapıldı. Don Clarecuzio, üç oğlu yani Giorgio, Vincent ve Patty ve Pippi de Lena. Balazzo'nun aileye zarar verebileceği doğruydu ama sadece alt tabakalar fazla zarar göreceklerdi. Hain değerli bilgiler verebilir ama kanıt gösteremezdi. Giorgio çok sıkıştıkları takdirde merkezi yabancı bir ülkede kurabileceklerini söyledi. Ama Don bu öneriyi öfkeyle reddetti. Amerika'dan başka nerede yaşayabilirlerdi? Amerika onları zengin etmişti. Amerika dünyanın en güçlü ülkesiydi ve zenginleri de koruyordu. Don'un bir sözü sık sık tekrarlanırdı. Masum birinin suçlanmasındansa 100 suçlunun serbest kalması evladır. Burası ne güzel bir ülke. Ama işin kötüsü herkes rahat bir hayat sürdüğü için yumuşuyordu. Sicilya'da Balazzo hiçbir zaman onlara ihanet etme cesaretini gösteremezdi. Hatta Omerta yasasını çiğnemeyi aklından bile geçirmezdi. Onu kendi oğulları öldürürlerdi. Don, ben yabancı bir ülkede yaşayamayacak kadar ihtiyarladım dedi. Bir hain yüzünden vatanımdan uzaklaştırılamam. 20. ayrımın sonu. Sayfa 192.